Ayrım 21.
Sigaramı içerken savcı yardımcısı Reşit Bey idam fermanını okumak isteyince sözünü kestim. İstemez, istemez, okumayınız. Ben idamımın sebebini biliyorum, hacet yok. Fakat şunu söyleyeyim ki memleketimi felaketten kurtarmaya çalıştım. Memleketi mahvedenlerin yakın zamanda benim akıbetime uğrayacaklarını görürsünüz. Bir vasiyetimin aileme tebliğ edilecek bir sözüm olup olmadığını sordular. Param malım yok ki sana söyleyecek lafım olsun. Çoluk çocuğuma cemiyet ve arkadaşlarım bakar. İttihat ve Terakki benim ailemi ne aç bırakır ne çıplak. Benim bir tek ailem vardı, İttihat ve Terakki. Müftü de dini terkine başlamıştı ki ona da izin vermedim. Zahmet etme hocam, ben Allah'a karşı görevimi yaptım, sana lüzum yok. Cebimdeki altın saatle parmağımdaki yüzüğü çıkardım ve eşime vermelerini istedim. İttihat ve Terakki'ye dua ettim. Askerleri benim yüzümden bekletmek, işgal etme doğru değildir diyerek kazağa doğru ilerledim. Arkamı dayadım, yüzümü müfrezeye çevirdim. Ellerimi ve gözlerimi bağlatmak istemiyordum. Söz veriyorum, bulunduğum yaktadan kımıldamam. Ölüme gözlerim açık olarak gitmek isterim dedim. Kabul etmediler. Ellerimi ve gözlerimi bağlamak üzereyken kurşuna dizecek müfrezenin subayına, "Subay efendi, görevini iyi yap ve yaptır. Hükümetin emrini unutma. Kalbime nişan alın, yoksa bu kalp kolay kolay durmaz. Başka söyleyecek bir şey kalmadı dedim. Yaşasın İttihat ve Terakki diye vardım. Sonra keskin bir düdük sesi ve hemen ardından patlayan 14 tüfek. Zor nefes alıyordum. Yanı başımda bir sürü fısıldaşma. Sonrası karanlık. Torun Yakup Cemil'in son sözü. Dedem Yakup Cemil'in vücuduna 14 kurşun saplanmıştı. Belki efsanedir bilmiyorum, kalbi yarım saat sonra durmuş. Yani yarım saat can çekişmiş kağıthane sırtlarında. Dediği çıkmış, kalbi öyle hemen teslim olmamıştı. Son nefesini verdiğinde 36 yaşındaydı. Dedem Yakup Cemil'in kurşuna dizilmesi İstanbul'a duyulunca söylentiler çıkıyor. Güya dedem Enver Paşa'yı vurup yaralamış, Harbiye Nazırı Enver Paşa da tedavi için Almanya'ya gitmişti. Bu nedenle Yakup Cemil idam edilmişti. Bir başka söylentiye göre Yakup Cemil'in vücudundan sızan kanlar toprağa önce vatan yazmıştı. Ben özellikle İzmir kampından döndükten sonra dedem Yakup Cemil'le ilgili, daha doğrusu İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili çok kitap okudum. Aslında sonra anladım ki dedemi değil kendimi araştırıyordum. Kişiliğimi çocukluğumdan beri dedemle özdeşleştirmiştim. Dedem Yakup Cemil'i araştırmak benim için tutkuya dönüştü diyebilirim. Dedem kağıthane sırtlarında idam edildiğinde hakkında neler neler söylenmişti. Örneğin hükümet söylentinin önüne geçebilmek için ertesi gün kendisine yakın bazı gazetelerde merkez komutanlığının tebliğini yayınlattı. Yedek binbaşı Yakup Cemil Bey hak etmediği ve kanunun kabul edemeyeceği bir rütbe ve memurluğun kendisine verilmemesinden ve bu görevi alabilmek için başvurduğu yerlerde isteğinin yerine getirilmemesinden duyduğu küskünlük ve kırgınlıkla diye uzayıp giden tebliği de hükümet aleyhine çalışmasından Meseret Oteli'ndeki toplantıya kadar her ayrıntı anlatılıyordu. Tebliğ şöyle sona eriyordu. İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne verilen kararın yerine getirilmesi Zat-ı Şahane'nin iradeleri cümlesinden bulunmuş ve fermanı gereğince idam hükmü askeri ceza kanununun 16. maddesine tarif edilen şekilde dün sabah saat 7'de kağıthane yakınında usule göre yerine getirilmiştir. Öldüğünü göstermek için bir iki kare fotoğrafı çekiliyor. Ne bileyim, belki de Talat Paşa emin olmak istiyordu. Çünkü o dönemde birçok kişi Yakup Cemil'in idam edilmesine karşı çıkıyordu. Cenazesini Gülhane'ye götürüyorlar. Gelin cenazenizi alın diye kardeşi Mehmet Hüsnü'ye haber gönderiyorlar. Mehmet Hüsnü siz kurşuna dizdiniz, siz gömün diye tepki gösteriyor. Cenazeyi kimse almayınca naaşı sessizce Topkapı mezarlığına götürülüp defnediliyor. İttihat ve Terakki hükümeti aylar sonra savaş hainliği suçlusu Yakup Cemil'in 4 kişilik ailesine hidemat-ı vataniye yani vatan hizmeti terdibinden 33'er kuruş maaş bağlıyor. Yani dedem bayanet-i vataniye değil, hidemat-ı vataniye için ölmüştü. Size bir başka ilginç anekdot anlatayım. Dedem Yakup Cemil'in idamı üzerinden 2 yıl geçmiştir. Meclis savaş yenilgisinin sorumlusunu aramaktadır. Sadrazam Said Halim Paşa 1. Dünya Savaşı sonrasında Meclis-i Mebusan'ın 5. şubesinde ifade vermektedir. 9 Kasım 1918. Komisyon üyesi Basra Mebusu Hilmi Bey sorar. Yakup Cemil meselesi galiba zamanı halinizde olmuştu. İşittiğimize göre bu mesele siyasi bir şekilde tezahür etmiş ve güya İtilaf Devletleri sulh akdi için bir teşebbüste bulunmuş. Babali'nin bundan haberi var mıdır, yoksa bu askeri bir mahiyette mi olmuştur? Said Halim Paşa yanıtlar. Malum haliniz Yakup Cemil Mecnun'un biriydi ve bu meseleden hükümetin haberi yoktur. Bu yanıt üzerine komisyon üyesi Ertuğrul Bilecik Mebusu Şemsettin Bey, Demek ki bu iş sırf askeriydi. Fakat bir adam payitahta koşuna dizilir de hükümetin haberi olmaz, olur mu diye sorar. Dipnot. Şemsettin Günaltay 1949-1950 yıllarında başbakanlık yaptı. Ama araya başka sorular giriyor ve komisyon dedem Yakup Cemil'in idamının perde arkasını sadrazamdan öğrenemiyor. Belki de fazla üzerinde durmuyorlar, kim bilir. Bir anekdotta Bekir Ağa bölüğünden İstanbul'a giren İtilaf Devletleri, İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerini bir dönem dedem Yakup Cemil'in kaldığı Bekir Ağa bölüğüne dolduruyor. Yakup Cemil'in ruhu mu dolaşıyor bilinmez ama İttihatçıların Bekir Ağa bölüğündeki sohbetlerinde Yakup Cemil ismi sık sık telaffuz ediliyor. Çoğunlukla kızdıkları kişiler hakkında "ah Yakup Cemil şimdi yaşıyor olsaydı" lafını kullanıyorlar. Mesela İtilaf Devletleri zabitleri İstanbul sokaklarında Türk askerlerine çok kötü davranıyor, bazen sövüyorlardı. İttihat ve Terakki'nin önemli ismi Mithat Şükrü Bleda Bey'in, "yani şimdi bizim padişah denilen herif bizim zabitlere sövmek serbesttir mi?" demiş. "Bu ne utanmazlıktır ki böyle bir emir verilmiştir" demesi üzerine, araya ileride Cumhuriyet Döneminin İçişleri Bakanlığı'nı yapacak Şükrü Kaya Bey giriyor. "Mithat Bey, biz galiba bir hata işledik. O Babali baskınından sonra o işi bitirecektik. Talat Bey, Yakup Cemil'in yolunu kesmeyecekti. Yakup Cemil Bey saraya gidip işi kökünden bitirecekti. Herhalde bugünü görseydi Talat Bey kesinlikle izin verirdi. İşte o zaman ne güzel olurdu." Birkaç gün sonra aynı olayı bu kez Kara Kemal şöyle anlatır arkadaşlarına. Yakup Cemil'in dışarı fırladığını gören Enver Paşa "ne oluyor Yakup Cemil Bey?" diye sordu. O da dedi ki "saraya gidiyorum. Ya bu iş kökünden biter yahut ben biterim." Enver Paşa sert bir emirle Yakup Cemil'i durdurdu. Mithat Şükrü Bey de şöyle konuşur. "Bunu merkezi umumide konuşmuştuk. Talat Paşa biraz kızmıştı. Kızdığı esas yapılmak istenen değil, zamanına ve şeklineydi. Şekli başka olurdu. Peki o zaman sarayın yerine ne konacaktı? Tam bir yolu bulunmuş değildi. Herkes Yakup Cemil'i hep silaha sarılan adam diyebilirdi. Lakin aklı da çalışırdı. Zamanın meselelerini iyi bilirdi. Etrafına korku salması yürekliliğinden, inanmışlığındandı. Fakat öyle bir kaderi yaşadı. Bence dedem Yakup Cemil saray mensuplarının değil, o günkü kabineden İttihat ve Terakki düşmanı bazı nazırları öldürmek istiyordu. Ancak aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen dedem Yakup Cemil'in yaptıkları arkadaşları tarafından da abartılmaya başlanmıştı bile. Belki de günah çıkarmak istiyorlardı. Ne olursa olsun dedem Yakup Cemil ve arkadaşlarını düşünüyorum da Cumhuriyet daha böyle bir kuşak yetiştiremedi. Hepsi vatanseverdi, idealistti, iyi niyetliydiler. Her cepheye yetişmeye çalıştılar. Ateş çemberini her geçtiklerinde arkadaşlarını feda ettiler. Dönüp geri bakmadılar, bakacak zaman bulamadılar. Onlar ömrünü çoktan tamamlamış bir imparatorluğu yaşatmak için canlarını feda etmekten geri durmadılar. Koca bir imparatorluğun yıkılmasına neden oldukları gibi yeni bir cumhuriyetin kurulmasında da emekleri yok muydu? Bunu kim inkar edebilir? Sorgulandılar, yargılandılar, sürgün edildiler, kaçtılar, suikasta kurban gittiler ve idam edildiler. Bir gün bile kahretmediler. Sonuçta hayatta kalmayı sadece bir avucu becerebildi. Gerçek bir kaybedenlerin öyküsü. Gelelim bana, torun Yakup Cemil'e. Sorularınızı duyar gibi oluyorum. Danimarka'da neler oldu? Danimarka'dan sonra ne yaptınız? Danimarka ve sonrasının bana kalmasını istiyorum. Artık benim sözüm bitti. Tarihe karşı görevimi yaptığımı düşünüyorum. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Kuşçubaşı Eşref anılarını yazıp yıllarca iki sandıkla sakladı. Öleceğini hissedince yazılmamasına karar verip hepsini yaktı. Benim de yaşamımın bir bölümünü yaktığımı kabul edin. Sadece son olarak şunu söyleyeyim. Ben aslında Yakup Cemil'in değil, kardeşi Mehmet Hüsnü'nün torunuyum. Yakup Cemil benim büyük amcam, yani dedemin ağabeyi. Ama bizim ailede Yakup Cemil'i herkes aile büyüğü olarak görür ve dede der. Ben üçüncü kuşağım. Dördüncü kuşak örneğin benim çocuklarım da Yakup Cemil'e dede diye hitap eder. Sanıyorum bundan sonra gelenler de geleneği bozmaz. Yakup Cemil'in iki kızı, büyük halalarım Cemile ve Ülker, hiç evlenmediler. Neden evlenmedikleri konusunda aile içinde birçok görüş vardır ama bunlar bence önemsiz konulardır. Dedenin kuşağında doğal olarak bugün yaşayan kimse yok. Hatta çocuklarının bile çoğu öldü. Sanıyorum bir doktor Bahattin Şakir'in kızı Gülseren Hanım ile Cevat Tayyar Eğilmez'in oğlu İsmail Hakkı hayattalar. Biz üçüncü kuşağız. Siz bu kitabı okurken ben hayatımı idame ettirmek için hala koşuşuyor olacağım. Devletten küçük bir gazi maaşı alıyorum. Sağ olsun tanıdık bir büyükelçimiz aracılığıyla iş buldum. Adamın fiziğinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bir gün yolda giderken kafanızı kaldırıp yanınızda yürüyen adama bakın, belki benimdir. Son söz. Bu ülke 3-5 çapulcunun yaptıklarıyla dimdik ayakta durmuyor. Bunu herkesin bilmesini istedim. Konuşmak zorundaydım. Konuştum. Hepsi bu. Yazarın son sözü yerine. Ermeni silahşör Arşavir Şıracıyan anlatıyor. Dipnot. Arşavir Şıracıyan'ın anılarını The Legacy adıyla Boston'daki Hayrenik Cemiyeti yayımlamıştır. Kastaş Yayınları Mayıs 1997 tarihinde bu kitabı bir Ermeni teröristin itirafları adıyla dilimize çevirmiştir. Biz anıların çok kısa bir özetini veriyoruz. Birinci Dünya Savaşı başladığında 14 yaşındaydım. Annem ve babam atalarımın tümü gibi Türk topraklarında doğmuştur. Çocuk sayılacak yaşta yetim kaldıktan sonra annem, kız kardeşim ve erkek kardeşimle beraber Türklerin İstanbul adını verdiği Konstantinopolis'te Boğaz'ın Avrupa yakasındaki Pera'da yaşamaktayım. Savaşın ilanından sonra yavaş yavaş siyasi durumun farkına varmaya ve Ermenilerin önünde duran problemler üzerine erişkinlerin yaşamakta olduğu endişeleri paylaşmaya başladım. Evimiz İhtilalci Ermeni Federasyonu liderlerinin toplantı mahalline dönüşmüştü. Bir kenarda oturarak saatler boyunca bu insanların günün meselelerini tahlil ve mütalaa etmelerini dinledim. Bir müddet sonra aynı kişiler beni köşemden çıkartarak silahların nakledilmesi ve saklanması vazifesini bana vermeye karar verdiler. Bana verilen vazifeyi ifa etmek amacıyla genç bir Türk hamal kılığında dolaşırdım. 1919 yılında Ermeni Günlük Gazetesi, Cagada Mard'ın yayınlandığı apartmanda bir infaz bürosu kurulmuştu. Bu büro İttihat ve Terakki yöneticileriyle Ermeni hainleri gıyaplarında yargılayarak ölüme mahkum etmişti. İnfaz bürosu ilk başarılarını kaydetmeye başlamıştı bile. Ermenilerin isim listelerini hazırlayıp siyasi polis müdürü Reşat Bey'e veren Monsieur Harutunyan'ı kurşunlanarak öldürüldü. Gazeteci Şavaş Misakyan'ı polise ispiyon eden Bulgar casusu Vladimir de aynı şekilde temize havale edildi. Sonunda bana da görev verildi. Ermeni haini Vahe İhsan'ı 27 Mart 1920 günü vurdum. İlk kurşunum alnını ıskalayarak onu boğazından yaraladı. İkinci kurşunum İhsan'ın koluna saplandı. Artık silah kullanmayacağımı anlar anlamaz kaçmaya başladı. Onu kovalarken ardından iki el daha ateş ettim. Bütün sokak panik halindeydi. Yayalar çığlık çığlığa saklanacak yer arıyordu. Bu arada İhsan yere düştü, başını taşa çarptı. Üçüncü ve dördüncü kurşunlarım ona isabet etmişti. Daha sonra öğrendiğime göre koruma görevlisi Osman kaçmadan önce beni teşhis etme fırsatı bulmuştu. Hakkımda bir tevkif müzekkeresi tanzim olunmuştu. Genç Ermeni Cumhuriyetimize gitmem gerekiyordu. Sonunda memleketim Ermenistan'ı görecektim. 3 ay boyunca Ermenistan'ı bir uçtan ötekine kat ettim. Ardından günün birinde Erivan'a çağrıldım. Teşkilat beni Roma'ya yollamaya karar vermişti. Aralarında eski sadrazam Said Halim Paşa'nın bulunduğu İttihat ve Terakki Partisi'nin eski idarecileri bu başkentte lüks içerisinde yaşıyorlardı. Talimatlarını beklemek üzere öncelikle Marsilya'ya gitmem gerekmekteydi. Arkadaşlarım bana Avrupalıymışım gibi giyinmemi tavsiye ettiler. Bahsedilen bu şahsın fotoğrafları bizde mevcuttu. Her gece yatmadan önce uzun uzun bu resimlere bakarak yüzünü hatırlamaya çalışıyordum. Üzerime almış olduğum vazifeyi yerine getirmek için yanıp tutuşuyordum. 5 Aralık 1921 Roma. Sabah banyo yaptıktan sonra tıraş oldum ve bütün vücudumu kolonyayla ovdum. İç çamaşırlarımdan kafamdaki geniş kenarlı siyah renkli artist şapkasına varıncaya dek tüm giysilerim hep yeniydi. Elbiselerime balayına çıkmaya hazırlanan bir damadın gösterdiği itinayı gösteriyordum. Bir gece öncesinden silahımı temizleyip kurşunlarımı saymıştım. Önce gelen kupa arabasının sesini duydum. Hemen akabinde ise yeleleri rüzgarda dalgalanarak üzerime doğru gelen atları gördüm. Heyecandan titremeye başlamıştım. Said Halim Paşa ile korumasını arabanın içinde görebiliyordum. Karşı kaldırıma geçerek orada beklemeye karar vermiştim. Bana kalırsa burası harekete geçmek açısından ideal yerdi. Kararsız adımlarla atların ayakları altında ezilmeme ramak kala karşıdan karşıya geçmeye muvaffak oldum. Ve araba tam önüme geldiği anda ani bir hareketle kollarımı kaldırdım. Atlar bir anda şaha kalktılar. Bu anlık duraksamadan yararlanarak basamağını atlamak üzere arabaya doğru koştum. Kaymama rağmen bir elimle arka dayanağı yakalamayı başardım. Varlığımdan hala habersiz olan paşanın koruması, arabacıya atların neden şaha kalktığını soruyordu. Aynı anda Said Halim Paşa bana doğru döndü ve göz göze geldik. Yalvaran bir sesle korumasına yaren diye seslendi. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun eski sadrazamının son sözü oldu. Tabancamın namlusunu sağ şakağına doğrulttuğumda duyduğu dehşet gözlerinden okunmaktaydı. Tetiği çektim, bir tek kurşun kâfi geldi. Boğuk bir sesle arabanın döşemesine yığıldı. Başı neredeyse ayaklarıma değiyordu. Hepimizin de aynı zamanda takma adı olarak kullandığımız lakaplarımız vardı. Pırıl pırıl parlıl parlıl parlıl ahşak ayrıca üzerinde gece gündüz bir hançer taşımaktaydı. Şahsen Natalia ise özenli giysileri, uzun saçları, küçük ayakları ve kasılarak yürüyüşüne ötürü damat derdik. O sıralar Mehmet Ali adı altında bir Türk müşçesine yaşayan Hıraç Papazyan ise zarif tavırları nedeniyle Avrupalı olarak adlandırılıyordu. Bana da yerimde duramadığım için civa diyorlardı. 17 Nisan 1922 Berlin. Uğurlu olarak kabul ettiğim yakasız beyaz gömleğimi daha önceden de giymiştim. Vahe İhsan'ı öldürdüğüm gün üzerimde işte bu gömlek vardı. Said Halim Paşa suikastinde de bu gömleği giymekteydim. Gömleği kendi ellerimle yıkıyordum. Tabancam kumaş üzerinde pas rengi bırakmıştı. Bu gömlek sanki sihirli bir zırh, bir tılsım gibiydi. Bugün de işte üzerimde bu gömlek vardı. Önce kadınlar dışarı çıktılar. Cemal Azmi'nin karısı, kızı ve annesiyle büyük oğlunun nişanlısı. Ardından Cemal Azmi ile onun koluna girmiş olan Doktor Bahattin Şakir geliyorlardı. Önemli bir konuyu tartışıyorlarmış gibi bir halleri vardı. Kuşkusuz biraz önceki toplantının kritiğini yapmaktaydılar. Onların arkasından ise Doktor Bahattin Şakir'in hanımıyla Talat Paşa'nın dul karısı geliyordu. Türkler bulunduğumuz yerden 4 blok kadar uzakta, Kurfürstendamm Caddesi yakınlarında bulunan Cemal Azmi'nin evinin yolunu tutmuşlardı. Karşı kaldırımda sokağın köşesine doğru bir ağacın gölgesine sinmiş beklemekteydik. Onları gözümüzü bile kırpmadan izliyorduk. Savage marka Amerikan tabancası olan revolverimi çekerek Türklerin üzerine atıldım. Grubun dışında beklemekte olan Talat'ın dul karısı geldiğimi gördü ve üzerime atladı. Kadın olduğuna bakmaksızın sol elimle kendisine bir darbe indirdim. Bir çığlık atarak yere düştü. Cemal Azmi o esnada bana doğru dönmüştü. Çok yakınımda duruyordu. Silahımın namlusunu hafifçe sol tarafa doğru çevirerek sol gözünün altına doğru nişan aldım ve tetiği çektim. Yere yığılıverdi. O esnada elini cebine sokmakta olan Doktor Bahattin Şakir'e doğru hızla yöneldim. Tabancamın namlusunu gördüğü zaman ah ah ah diye haykırdı. Bu korkmuş hali benim hıncımı daha da arttırdı. Alnına nişan alarak ah tabii diye vardım. Kurşun hedefine ulaşmayarak sol yanına isabet etti. Hala ayakta duruyordu. Bu arada aram yetişti. Elindeki mavzeri Doktor Bahattin Şakir'in alnına doğrultarak tetiği çekti. Yerde yatmakta olan katil arkadaşın üzerine düştüğünü gördüm. Cesetlerin üzerine eğilmiş hüngür hüngür ağlayan karılarına zerre kadar acımadım. Kocaları ve çocukları katledilen Ermeniler için bir damla olsun gözyaşı dökmüşler miydi? Kim kimdir? Abdülhamit II, İstanbul 1842. Ay yıl 1918. Padişah 1876-1909. Kardeşi 5. Murad'ın yerine tahta geçti. 23 Aralık 1876'da 1. Meşrutiyeti ilan etti. Ancak 13 Şubat 1878'de Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek meclisi dağıttı. Bundan sonraki 33 yıl süresince ülkeyi mutlakiyet rejimiyle idare etti. 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin zoruyla meşrutiyeti geri getirmeye mecbur kaldı. Eski gücünü kazanmak için 31 Mart ayaklanmasından yararlanmaya çalıştığı iddiasıyla tahttan indirilerek Selanik'e gönderildi. 1912'de İstanbul'a geri getirildi. Hayatının son yıllarını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı'nda öldü. Ahmet İzzet Paşa, soyadı Furgaç, Sadrazam, Nasliç Manastır 1864, İstanbul 1937. 1884'te Harbiye'den mezun oldu. 1891-1894 yılları arasında Almanya'da Liman von Sanders'le birlikte çalıştı. 1908 devriminden sonra Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. 1910-1911 yılları arasında Yemen'de görev yaptı ve 1912 yılında Balkan Savaşı'na katıldı. 1913'te Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra Harbiye Nazırlığı görevine getirildi. 1914'te bu görevini Enver Paşa'ya devretti. Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın Sarıkamış bozgunundan sonra Kafkasya Cephesi Komutanı olarak görev aldı. 1916. İttihat ve Terakki döneminin bitmesiyle 1918'de Talat Paşa'nın yerine sadrazam oldu. Bu görevi fazla uzun sürmedi. 1918-1920 arasında birçok hükümette görev yaptı. Milli mücadeleye katılmadı. Ahmet Samim, gazeteci, Prizren, 1884, İstanbul 1910. Galatasaray Sultanisi'ne ve Robert Kolej'de okudu. İtilaf ve Cidal gazetelerinin ve Yorgaki Molla Hrinos adlı bir Rum'un sahibi bulunduğu Sadai Millet'in başyazarlığını yaptı. 1909-1910, 9 Haziran 1910 tarihinde faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Ahmet Tevfik Paşa, Sadrazam, İstanbul 1845, ölüm yılı 1936. 1862'de Harbiye'den süvari mülazım olarak mezun oldu. 1865'te istifa ederek Babali'nin tecrübe bürosunda çalışmaya başladı. Roma 1872, Viyana 1873, Atina 1875 elçiliklerinde görev aldı. 1885'te Berlin'de büyükelçi tayin edildi. Avrupa'nın hemen bütün merkezlerinde elçilik katipliği, konsolosluk, müsteşarlık vazifeleri gördü. Hariciye Nazırı 1895, 2. Meşrutiyet'ten 1908 sonra da Ayan Meclisi üyesi oldu. Saraya bağlıydı ve İttihatçı aleyhtarıydı. 14 Nisan 1909'da Sadrazam tayin edildi. Sadrazamlığı 21 gün sürdü. Londra Büyükelçiliği yaptı 1909-1914. Savaştan sonra 1919'da iki kabine kurdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son sadrazamı Kasım 1920 olarak tarihe geçti. Akgöl, Eyüp Sabri, asker ve siyaset adamı, Ohri, 1876, Ankara 1950. Harbiye Mümtaz sınıfından 1896'da mezun oldu. 1897 yılında Hayri Paşa'nın yaverliğine atandı, yaralandı, takdirname aldı, terfi etti. Fransa'ya gitti, Makedonya'da eşkıya takibiyle vazifeliyken İttihat ve Terakki'ye girdi. Cemiyetin asker kanadının ön şahsiyetlerindendi. Ohri'de kolağası rütbesindeyken 1908 ayaklanmasının liderlerinden biri oldu. Başında bulunduğu Ohri milli taburuyla dağa çıktı. Niyazi ve Enver Beylerle hürriyet kahramanı olarak büyük şöhrete erişti. İttihat ve Terakki Merkezi umumi üyeliğine seçildi 1909. Cemiyet dağılana Ekim 1918 kadar bu görevi devam ettirdi. Cumhuriyet döneminde Büyük Millet Meclisi'nde mebusluk yaptı. Atatürk, Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı, Selanik 1881, İstanbul 1938. 1902'de Harp Okulu'na, 1905'te Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'ni bitirdi. 1907'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. 1909'da 31 Mart ayaklanmasını bastırmak üzere hareket ordusuyla İstanbul'a geldi. 1911'de İtalyanlarla savaşmak üzere gönüllü olarak Trablusgarp'a gitti. Aynı yıl binbaşılığa yükseltildi. 1913'te Sofya Ateşe Militerliğine atandı. 1914'te yarbaylığa yükseldi. 1915'te Arıburnu Muharebeleri dolayısıyla Altın Liyakat Madalyası verildi. Aynı yıl albaylığa yükseldi. 1916'da Çanakkale Savaşı'ndaki üstün başarılarından dolayı yine Altın Liyakat Madalyası aldı. Mirlivalığa yükseltildi. 30 Ekim 1918'de Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı'na getirildi. 19 Mayıs 1919'da karargahıyla birlikte Samsun'a çıktı. 9 Temmuz'da bir genelgeyle istifa ettiğini, kutsal milli gaye için çalışmak üzere artık milletin sinesinde bir ferdi mücahit olarak bulunduğunu orduya, valilere ve millete ilan etti. 1920'de meclisi toplamak amacıyla bütün illerde seçim yapılmasını istedi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı, başkanlığa seçildi. 10 Mayıs 1921'de Müdafaa-i Hukuk grubunu kurdu. 5 Ağustos'ta 3 ay süreyle başkomutan olarak görev aldı. 19 Eylül'de Gazi ünvanı ile Müşir, Mareşal rütbesi verilecekti. 1 Kasım 1922'de TBMM'ce saltanat kaldırıldı. Ocak 1923'te Latife Hanım'la evlendi. 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması imzalandı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 1924'te halifelik kaldırıldı. 14 Haziran 1926'da kendisine suikast yapılacağı öğrenildi. 1927'de askerlikten emekli oldu. 1928'de Latin harfleri esaslı yeni Türk alfabesini tanıtmak amacıyla yurt gezisine çıktı. 1934'te soyadı kanunu kabul edildi ve Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. 22 Ocak 1938'de ilk siroz teşhisi kondu. 10 Kasım 1938'de öldü. Azmi Bey, siyaset adamı. 1866, ölümü Berlin 1922. 1891'de mülkiyeyi bitirdi. İhtilalden önce Selanik'te hukuk mektebinin müdürüydü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başta gelen üyeleri arasında yer aldı. 1908'de Preveze'den mebus seçildi. Ocak 1909'da istifa etti ve Hüdavendigâr'a yani Bursa vali tayin edildi. Çorum mebusu olarak yeniden meclise girdi. 1914 Trabzon valiliği yaptı. Bir süre sonra Konya'ya vali tayin edildiği için istifa etti. 1918'de Avrupa'ya kaçtı. Berlin'de Ermeniler tarafından öldürüldü. Bahattin Şakir, tıp ve siyaset adamı, doğumu bilinmiyor, 1877, Berlin 1922, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli kişilerindendi. İhtilalci faaliyetlerinden ötürü Erzincan'a sürüldü. Mısır ve Paris'e kaçtı, Ahmet Rıza ile çalıştı, Şurayı Ümmet gazetesini çıkardı. İhtilalden sonra ne mebus ne de nazır oldu.